Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 44.
Kafesin ardından görmüştü onu. Yapılı, uzun boylu bir adam. Adı Rıza. Gül bir sakalı, incecik bıyığı ve alabildiğine ciddi, iri, kara gözleri vardı. Ondan 15 yaş büyüktü. Bir kez evlenmişti ve söylentiye bakılırsa karısı hem onu hem de oğullarını terk edip gitmişti. Vicdansız kadın. Karısının ihanetinden sonra küçük oğluyla yalnız kaldığı halde birkaç sene evlenmeyi reddetmiş, babadan kalma evde tek başına yaşamayı tercih etmişti. Dostlarıyla paylaştığı servetini ve düşmanlarına sakladığı gazabını gün be gün büyüterek. Kendi kendini yetiştirmiş bir iş adamıydı. Çıraklıktan ustalığa geçmiş. Önceleri bir kazancı ustası iken doğru zamanda doğru yerde bayrak işine atılacak kadar akıllı bir müteşebbis. 1930'ların başında yeni Türkiye Cumhuriyeti halen coşku içindeydi ve her ne kadar hükümet propagandası el işçiliğini sistematik olarak göklere çıkarsa da bu alanda az para vardı. Yeni rejimin öğrencilerden vatansever yetişkinler yetiştirecek öğretmenlere, milli burjuvaziyi yaratmaya yardım edecek finansörlere ve bütün ülkeyi Türk bayrağı ile süsleyecek bayrak imalatçılarına ihtiyacı vardı, kazancı ustalarına değil. Rıza Selim bu yüzden bayrak imalatı işine girmişti. Ne var ki yeni mesleğinde deste deste para ve gani gani nüfuzlu dost edindiği halde soyadı kanunu çıktığında Rıza Selim beklendiği üzere bayrakçı soyadını almak istememiş, ilk zanaatıyla anılmak istemişti. Kazancı. Eli yüzü gayet düzgün, hali vakti yerinde olmasına rağmen aradaki yaş farkı ve ilk evliliğinde maruz kaldığı felaket düşünüldüğünde kim bilir karısı onu niçin terk etti? Belki de adamın sapıkça zevkleri vardır diye dedikodu yapıyordu mahalleli kadınlar. Rıza Selim Kazancı, cici annenin talipleri arasında en az makbul olanıydı belki de. Şüphesiz ondan daha münasip adaylar vardı. Ama annesinin ısrarlı itirazlarına ve gözyaşlarına rağmen cici anne kalbinin sesinden başkasını dinlemeyi reddetmişti. Belki de Rıza Selim Kazancı'nın kara gözlerinde şu dünyada pek çok derinden esirgenmiş olan kıymetli bir kabiliyet bulmuştu. Bir başka insanı kendinden daha fazla sevebilme kabiliyeti. O günlerde son derece genç ve tecrübesiz olduğu halde cici anne, böyle bir meziyete sahip bir adam tarafından sevilmenin nasıl müstesna bir bahtiyarlık olduğunu anlayabilecek kadar sağduyuluydu. Rıza Selim Kazancı'nın gözleri merhametliydi. Tıpkı sesi gibi. İnsan kendini onun yanında emniyette hissediyordu. Etrafta kargaşa bile olsa. Rıza Selim gibi bir adam insanı yarı yolda bırakacaklardan değildi. Ama cici annenin Rıza Selim Kazancı'yı tercih etmesinin tek nedeni bu değildi. Aslında onu cazip bulmadan evvel hikayesini cazip bulmuştu. İlk karısının onu terk etmesiyle ruhunun ne denli derinden yaralandığını hissetmişti. Bu yaraları iyi edebilirdi. Buna itimadı tamdı. Ne de olsa kadınlar birbirlerinin bıraktığı enkazlar üzerinde çalışmaktan hoşlanır. Cici annenin kararını vermesi fazla uzun sürmedi. Rıza Selim'den başka kimseye varmayacaktı. Cici anne sezgileriyle Rıza Selim Kazancı'ya böylesine inanmıştı belki. Ama o da karşılığında son nefesine kadar bu güvenin hakkını verecekti. Çeyizi olmayan, onun yerine uzun tüylü, kar gibi bir kediyle çıkıp gelen bu beyaz tenli, gri mavi gözlü kadın hayatının eşisi olacaktı. Cici anne ne kadar kaprisli olursa olsun tek bir gün bile isteklerini yerine getirmezlik etmeyecekti. Ne var ki evdeki 3 yaşındaki çocuk için durum çok farklıydı. Küçük Levent üvey annesine asla kabullenmeyecek, bir kez bile sevmeye yeltenmeyecekti. Her fırsatta cici anneye direnecek ve en nihayetinde çocukluğunu bastırılmış bir hınçla noktalayacaktı. Tabii böyle bir garez altında yaşanan çocukluk artık ne kadar tamama erebilirse. Çocuk sahibi olmamanın kısırlık alameti sayıldığı bir dönemde cici anne ile Rıza Selim çocuk yapmamışlardı. İlk başlarda cici anne fazla genç olduğundan ve çocuk yetiştirme hevesi olmadığından, sonra fikrini değiştirdiyse de Rıza fazlaca yaşlandığında. Böylelikle soyu devam ettirecek tek çocuk Levent Kazancı'ydı. Onun da pek hevesi olmadığı bir ünvan. Üvey oğlunun gösterdiği husumet cici anneyi incitmişti. İncitmesine de bu durumdan fazla etkilenmeyecek kadar hayat doluydu o yaşlarda. Dünyada bebek bakmaktan çok daha ilginç şeyler vardı. Mesela piyano çalmayı öğrenmek. Çok geçmeden İngiliz Grover & Grover firması tarafından yapılmış bir Bentley piyano oturma odasının en mütena köşesinde ışıldıyordu. Cici anne ilk müzik derslerini bu piyanoda almaya başlamıştı. Bolşevik devriminden kaçmış ve Bolşeviklerin gidici değil kalıcı olduğuna kanaat getirdikten sonra İstanbul'a yerleşmiş beyaz Rus bir müzisyendi öğretmeni. Dediğine göre en iyi öğrencisiydi Cicani. Sadece yeteneği değil, piyanoya geçici bir oyalanma vasıtasından ziyade bir ömürlük refakatçisi yapacak sebatı da vardı. Rahmaninov, Borodin ve Çaykovski gözdeliriydi. Ne zaman evde yalnız kalsa, sadece kendisi ve kucağında keyifle kıvrılan kedisi için çalmaya koyulsa bu bestecilerin eserlerini seçerdi. Ama misafirler için çaldığında tümüyle farklı bir repertuardan parçalar tercih ederdi. Hükümet memurları, iş adamları ve onların çıt kırıldım karıları için Bach, Beethoven, Mozart, Schumann ve bilhassa Wagner. Akşam yemeklerinden sonra erkekler ellerinde içkileriyle şöminenin yanına toplanır, dünya siyaseti tartışırlardı. 1930'ların başları milliyet siyasetin öyle ulu orta eleştirilemediği ya takdir ya da tasdik edilebileceği yıllardı. Yerin kulağı olduğundan ne kadar yüksek sesle olsa o kadar iyi. Bu yüzden de ne zaman hakiki bir tartışmaya ihtiyaç duyulsa en emin liman dünya siyasetiydi. Erkekler tartışa dursun, hanımlar odanın öteki tarafına toplanır, ellerinde kristal nane likörü kadehleri birbirlerinin elbiselerini süzerlerdi. Hanımlar tarafından iki kadın tipi arasında keskin bir ayrım vardı. Meslek sahibi kadınlar ve ev kadınları. Meslek sahipleri kararlı, idealist, yoldaş kadınlardı. Yeni Türk kadının timsali. Reformcu seçkinler tarafından yüceltilmiş, desteklenmiş. Bu kadınlar yeni meslek sahipleriydi. Avukatlar, öğretmenler, hakimler, yöneticiler, katipler, akademisyenler. Annelerin aksine eve kapatılmamışlardı. Ve dişiliklerini ortaya çıkarmama şartıyla sosyal, ekonomik ve kültürel merdivenin tepesine tırmanma şansları vardı. Çoğunlukla tayör giyerlerdi. Kahverengi, siyah ya da gri. İffetin, tevazunun ve partizanlığın renkleri. Saçlar kısa, makyaj yok, takı yok, abartı yok. Cinsiyetsizleştirilmiş, dişiliksizleştirilmiş vücutlar. Ev kadınları ne zaman o sinir bozucu kadınsı kıkırtılarını koy verseler, meslek sahipleri koltuk altlarındaki düz deri çantaları sıkıca kavrarlardı. Her an çıkıp gidecek, bir iki kadın tipinden kaçacak gibi. Onların aksine ev kadınları bu davetlere kat kat tüllü saten gece elbiseleriyle gelirlerdi. Beyaz, pastel pembe ya da mavi. Hanım hanımcıklığın, masumiyetin ve kırılganlığın renkleri. Kadından ziyade militan gibi gördükleri meslek sahiplerinden pek haz etmezlerdi. Meslek sahipleri de kadından ziyade odalık gibi gördükleri ev kadınlarından haz etmezlerdi. Neticede kimse kimseye yeterince kadın bulmazdı. Ne zaman militanlarla odalıklar arasında gerilim tırmansa, kendini iki gruba da ait görmeyen cici anne, kristal bardaklarda nane likörü ve gümüş tabaklarda badem ezmesi ikram etmesi için hizmetçiye gizlice işaret ederdi. Likör badem ikilisinin hangi taraftan olursa olsun odadaki bütün kadınların sinirlerini yatıştıran yegane şey olduğunu keşfetmişti. Partinin sonlarına doğru Rıza Selim Kazancı karısını çağırır ve muhterem misafirler için piyano çalmasını rica ederdi. Cici anne asla ikiletmezdi. Batılı bestecilere ilaveten vatanperverlik yayan milli marşlar da çalardı. Misafirlerin beğenisini kazanırdı her seferinde. Özellikle 1933'te 10. yıl marşı bestelendiğinde tekrar tekrar çalması gerekmişti. Marş her yerdeydi. Uykudayken bile insanların kulaklarında yankılanırdı. Beşiklerindeki bebeklerin bile onun coşkun ritmiyle uyutuldukları bir dönemdi. Cici annenin piyanoya olan ilgisi hiç azalmadığı halde yeni bir meşgaleler listesi bulması uzun sürmedi. İleriki yıllarda Fransızca öğrenecek, asla yayınlanmayacak hikayeler kaleme alacak, cam boya ve yağlı boya teknikleri üzerinde uzmanlaşacak, parlak ayakkabılar ve saten balo tuvaletlerine bürünecek, kocasını danslara sürükleyecek, çılgın partiler verecek ve tek bir gün olsun ev işi yapmayacaktı. Havai karısı her ne isterse yerine getirdi Rıza Selim Kazancı. Genelde başkalarına saygı gösteren, derin bir adalet duygusu olan aklı başında bir adamdı. Ancak tek bir konu vardı ki huylarının tümüyle değişmesine, İçindeki garezin açığa çıkmasına sebep olurdu. İlk karısı. Seneler sonra bile Cici anne ne zaman ona ilk karısıyla ilgili bir şey soracak olsa Rıza Selim Kazancı sessizliğe bürünürdü. Ana değil, taş imiş meğer. Bir ana nasıl evladını bırakıp gider derdi yüzünü nefretle buruşturarak. Tekinsiz bir gamla gölgelenirdi göz bebekleri. Ama ona ne olduğunu merak etmiyor musun? Akıbetini araştırmak istemez misin demişti bir keresinde cici anne kocasına. İyice sokulup kucağına oturmuş, usul usul çenesini okşayarak adeta onu bu soruyla yüzleşmeye ikna etmeye çalışmıştı. O kaltağın akıbeti umurumda değil demişti Rıza Selim Kazancı sertleşerek. Levent'in annesinin kötülendiğini duymaması için sesini alçaltmayı dahi akıl edememişti. Yoksa birisiyle mi kaçtı diye üstelemişti cici anne haddini aşmakta olduğunu bildiği halde aşmadığı takdirde haddinin ne olduğunu anlayamayacağına inanırdı. Neden üzerine vazife olmayan konulara burnunu sokuyorsun diye çıkışmıştı Rıza Selim Kazancı. Yoksa sen de mi aynı yolun yolcususun? Bu lafı işiten cici anne nihayet anlamıştı haddinin ne olduğunu. İlk eş mezunun açıldığı nadir anlar hariç senelerce dinginlikle akıp gitti evlilikleri. Sevecen, saygılı, huzurlu. Etraflarındaki ailelerin hiç de böyle olmadığı düşünülürse tuhaf bir durumda onların boyumu. Memnuniyetleri daimi haset kaynağıydı. Etraftakilerin çemkirmeyi en sevdikleri konu çiftin çocukların olmamasıydı. Herkes cici annenin kısır olduğuna kanaat getirmişti. Pek çokları Rıza Selim'i çok geç olmadan başka bir kadına evlenmeye ikna etmeye çalışmıştı. Rıza Selim Kazancı bu nasihatlere kulaklarını tıkardı. Nesiller boyu Kazancı erkeklerin ortak yazgısı olan apansız ölümün gerçekleştiği gün cici anne hayatına ilk olarak nazara inanmıştı. Saadet içindeki bu konağın duvarlarını delip kocasını öldüren kıskanç insanların ken nazarlarından başka ne olabilirdi? Şimdi o dönemden hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Kemikli parmakları eski piyanoyu okşarken cici annenin Rıza Selim Kazancı ile anıları Alzheimer'ın fırtınalı sularında yol gösterme şansı kalmamış köhne ve cılız bir deniz feneri gibi uzaktan yanıp sönüyordu. Sokakların asla uyumadığı, kaldırım taşlarının bile bir sürü sır bildiği bir mahallede Galata Kulesi'ne bakan bir dairenin divanlarından birinde, salaş binaların camlarından yansıyan güneş ışıkları altında martıların çığlıkları arasında Asya Kazancı çıplak ve hareketsiz oturuyordu. Zihni hayal dünyasına kayarken içine çektiği yoğun duman da ciğerlerini yakarak bedenine kıvrılıyordu. Ne düşünüyorsun yavrum? Şahsi nihilizm manifestomun 8. maddesi üzerinde çalışıyorum dedi Asya dumanlı gözlerini açarak. 8. madde. Toplum ile benlik arasında derin bir uçurum. Onun üzerinde de sarsak bir asma köprü var. Umutsuzca ikisini bağlamaya çabalamak yerine pekala asma köprüyü yakıp topluma uzaktan veda etmek suretiyle ebediyen benliğin tarafında kalabilirsin. Asya bir nefes daha çekti. Dur, seni besleyeyim, dedi alkolik karikatürist elindeki jointi alarak. Kırçıllaşmış kıllarla kaplı geniş göğsünü ona yaslayarak usulca üzerine abandı. Asya, beslenmeye hazırlanan kör bir kuş yavrusu gibi ağzını açtı. Karikatürist esrar dumanını doğrudan ağzına üflediğinde kana kana su içer gibi şevk değişti dumanı. 9. madde. İçerideki uçurum seni dışarıdaki dünyadan daha çok heyecanlandırıyorsa pekala içine yani kendi zihnine düşebilirsin. Tekrar aynı şeyi yaptılar. Karikatürist dumanı saldı ağzına. O içine çekti. Tekrar ve tekrar. Nefes borusunda kaybolan son dumanda dışarı üflenene kadar. Bahse girerim, şimdi daha iyi hissediyorsundur dedi alkolik karikatürist. Nameli nameli. Yüzünden daha fazla seks arzusu okunuyordu. İyi bir sevişmeyle iyi bir jointin üzerine yoktur. Asya itiraz etmemek için dilini ısırdı. Başını açık pencereye çevirip bütün kaosu ve ihtişamıyla koca şehri kucaklayacakmış gibi kollarını gerdi. Bok püsür dedi. Alkolik karikatürist üzerinde sadece boxer kilodula bira göbeğini sergileyerek ayağa kalktı. CD çalara doğru gitti. Asya'nın en sevdiği Johnny Cash şarkılarından biriydi seçtiği. Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. Canımı yaktım bugün. Hala hissedebildiğimi görmek için. Acıya yoğunlaştım. Tek gerçek şeye. Asya etine görünmez bir iğne batmış gibi yüzünü buruşturdu. Yazık. Neye yazık yavrum? Şu organizatör bozuntuları Avrupa, Asya, hatta Yaşa Prestroika Rusya turları düzenliyorlar. Ama İstanbul'da müzik meraklısıysan hiçbir coğrafi tanıma uymuyorsun. Arafta kalıyoruz. Burada istediğimiz kadar çok konser düzenlenmemesinin tek nedeni İstanbul'un jeostratejik konumu. Evet, Hepimiz Boğaziçi Köprüsü'ne sıralanıp bu şehri batıya itmek için ciğerlerimizin bütün kuvvetiyle üflemeliyiz. İşe yaramazsa bir de öteki tarafı deneriz. Bakalım doğuya gidecek mi dedi karikatürist gülerek.
Ayrım sonu.